Bekir.
Evet, yeni bir Garip Zamanlar bölümünde yine birlikteyiz. İsmiyle müsemma bu zamanlar bizi şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bir daha önce olamayacak denen bir şey oldu ve New York Belediye Başkanlığı'na Müslüman kökenli, kendini sosyalist olarak tanımlayan biri seçildi. Aynı zamanda bununla paralel olarak da son 42 gündür Amerikan devleti, hükümeti kapalı. Cumhuriyetçilerle demokratlar bütçe
açıldı,
konusunda.
Açıldı, nihayet
bugün
açıldı.
Bugün açıldı. Yani biz çekimi yaptığımız gün yapıldı. Ne gün yayınlanır bilmiyorum. Bizim çekimi yaptığımız gün, 42. gün açıldı. Orada da bütçe konusunda mutabık kalamadı demokratlar ve cumhuriyetçiler. Ve bu arada da seçim gerçekleşti New York'ta. Olmaz denilen bir şey oldu dediğim gibi. İlginç bir karakter. İsmi tam olarak Mamadi sanırım. Bir bakalım. Mamdani. Yanlış telaffuz ettim. Zaten ben yanlış telaffuzlarımla temayüz etmiş biriyim. Mamdani. Bu Mamdani Uganda doğumlu. Hint kökenli. Önce Güney Amerika'ya göç etmiş. Güney Afrika'ya ailesiyle. Sonra ailesi Güney Afrika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyor. Kendi New York'a yerleşiyor. Orada ilginç bir şekilde rap şarkıcılığı yapıyor. Bilmem dinlediniz mi? Ben size gönderdim şarkısını. Bence Nani diye bir şarkı nenesine yazmış. Oldukça da başarılı. Bir süre New York'ta rap şarkıcılığı, rap müzisyenliği yaptıktan sonra Demokrat Parti'den şeye giriyor. New York parlamentosuna giriyor. Siyasete atılıyor. Bu arada da daha önce bizim konuştuğumuz bir konu vardı burada. Hatta o konuyla ilgili bir ayrı bölüm çekmiştik. İnternette aşk arayanlar, Tinder'i falan tartışmıştık orada. Bildiğiniz gibi Mamdani de eşi de en az kendi kadar dikkat çekiyor. O da Müslüman, Suriye kökenli o da. Mamdani bu arada Şii'ymiş. Bunlar eşiyle yani.
Hint kökenli dediğin değil mi?
Uganda'da doğdu ama Hint kökenli evet. Kendisi. Şii, Müslüman, sosyalist, demokrat sosyalist. Yani muhtelif kimlikleri olan genç, başarılı bir siyasetçi.
Tabii kendini demokratik sosyalist, evet, demokratik olarak sosyalist tanımlıyor.
Evet, yani öyle de bir alt grup var sanırım demokratların altında, demokratik sosyalist diye. O grubun da bir üyesi.
Yani Bernie Sanders'e falan daha yakın.
Evet, evet, evet. AOC'ye falan yakın çizgide. Yani işte demokratların içindeki o sol kanatta daha yakın. Tabii Trump komünist olarak tanımlıyor.
Evet, sosyalist demeyelim, o hafif kalır, kendisi komünist diyor. Bir zamanlar bizim Amerika'da yaşayan Muharrem arkadaşımız şey demişti, aday olduğu zaman Bernie Sanders. Dedik yani Bernie Sanders'in Yahudi kökenli olması onun dezavantajına mı da demişti. Yani Yahudi kökenli olması sorun değil ama sosyalist olması sorun. Yani Amerika'da bir sosyalist seçilemez. Hatta New York biliyorsunuz en fazla Yahudi kökenli Amerikan Birleşik Devletleri vatandaşlarının yaşadığı da bir şehir. Şehir eyalet aslında New York. Hı hı. Oradan da yani belli ki Yahudi kökenlilerden de epey oy alındı. Çünkü ondan da korkutulmaya çalışıldı. İşte bu antisemitiktir falan propagandası da yapıldı. Bu propagandaların hiçbiri işe yaramadı. Karizmatik bir siyasetçi seçildi. Dediğim gibi eşi de sanatçı. O da Suriye kökenli bir Amerikalı. Onunla de tanışmış bir dating application'da. Tinder değil ama şimdi unuttum hangisi olduğunu. Dolayısıyla evet biz demiştik bu yayıldı diye. Ama buraya kadar yayılacağını herhalde biz program yaparken yani tahmin etmemiştik. Bir de bununla bağlantılı bir şeye daha girmek isterim. Ben bu arada sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Var aslında. Hı-hı. Tabii yani ben gerçekten artık hayatın her noktasında samimiyet ararım diye bir giriş yapayım.
İddialı bir giriş oldu.
Biri arkadaş paylaşmış. Biri Türkiye'de bu her şeyi eleştiren, her şeyi beğenmeyen tipler var ya, bir kadın, komün, sosyalist bilmem ne hareketi, ama bunu şikayet eden bu kadının şeylerine baktım, videosuna falan, tam bir beyaz Türk kendisi, hanım ablamız. Ama neymiş efendim, geldiği sınıfmış aslında, tam da değilmiş, sosyalist sınıfı değilmiş, ama aslında kendisi de babası da Uganda kökenli olmasına rağmen aslında...
Yok, belli Hint kökenli
tamam,
abi.
Tamam, Hint kökenli olup Uganda'da doğan doğdu. Olmasına ama rağmen...
Baba profesör, akademisyen. Yani.
Dolayısıyla aslında sınıfsal olarak damış, sistemin bir parçasıymış, yani değilmiş falan filan diye böyle bir şeyler gördüm. Yani başladı şimdiden, yani onu beğenmeyik. gerçekten soralım kendimize diyor. Bu diyor sisteme karşı biri mi değil mi falan. Ya şimdi evet, bir şey yani, diyeceğim da demeyeyim yani.
Ben şey diyeyim abi, armutun sapı, üzümün çöpü diyerek yani solun sıkıntılarından
diyor,
bir tanesi.
Sistem versiyonu update yapıyor, güncelleme yapıyor diyor kendini falan filan böyle. Yani dünyada yaşadığımız çağda gerçekten bilimin temel değerlerine, temel insani değerlere, matematiğe, tarihe, bilime, fiziğe karşı olan, dünyanın düz de, yuvarlak değil de düz olduğunu savunan, inanan binlerce, belki de milyonlarca insan varken burada efendimmiş işte aslında sistem kendini güncellemiş falan. Yahu yani.
Bu şeylere girer ya bu konuyla ilgili. Çünkü
Sertaş'la bunu söyleyeyim.
Geçen hafta bir film izledik. Şöyle, bir önceki bölümde bahsetmiştik. Lantimos'un son filmini izleyeceğiz diye. O da tam bu komplo teorileriyle ilgili bir filmdi. Biraz ondan bahsederiz az sonra. Kemal'ın dediği şeylere de değinen bir filmdi. Çok o bağlamda güncel buldum ben. Başarılı da buldum. Belki Kutsal Geyiğin Ölümü, Lobster ve Doctus, Köpek Dişi kadar o seviyede değilse bile onların bir tık altında güzel bir filmdi. Ben çok beğendim. Gittiğim için de çok memnunum.
Ya ben onların üstüne koyarım. Yani
anladım.
Onların üstüne demeyeyim. Lobster'in sanki bir tık üstünde ya da bilmiyorum yani ben ben Lobster'le tanıştım.
Hafif girdiniz, bence devam edersiniz sinemaya. Eyvallah. Evren'in söylediklerinden ben bir hemen yan konuya geçeyim.
İnternette aşk arayanlar bölümümüze
bizim böyle bir bölümcüğümüz vardı hatırlarsınız. Evet. İnternette aşkı arayanlar üstünde ve artık online yani çevrim içi uygulamalar üstünden eşleşmeler artık hayatın bir parçası oldu ve yapılan araştırmalarda da çoğunlukla eşleriyle insanlar nasıl tanıştığını sorusuna yüksek yüzdeliklerde uygulamalar aracılığıyla yanıt veriyor.
İşte New York Belediye Başkanı şu anda örnek gibi. Ona.
Yani artık şey olmaktan çıktı bu hani böyle
radikal
eskiden.
Ya da evet, sıra dışı bir şey değil.
Falan filan olmaktan çıktı. Çünkü çoğunluğu
sıradan bir şey oldu.
Şimdi zaten tabii çok ciddi zaman geçirmeye başladık
bu,
online.
İsim vermeyeyim ama şey Kıbrıs Türklerden bir influencer'da geçenlerde bir şey çekerken işte benim annemle babam da zamanındaydı. İnternette tanıştılar, bir aplikasyonda tanıştılar falan dedi. Yani artık onların çocukları büyüdü ve tabii o dating application değil muhtemelen bu Messenger, WhatsApp o tarz bir şeyden bahsederdi.
Yani şimdi Kemal bölüyor ama son bir şey söyleyeyim yani bu bağlamda işte bu Gen Z dediğimiz jenerasyon zaten artık kaç yani 25-26 yaşına gelmeye başladılar.
Ne, bu dediğim influencer da 22-23 yaşında.
Yani bu jenerasyon artık tamamen bu online jenerasyon diyebileceğimiz yani bizim için biz tabii bir ya da iki jenerasyon gerideyik. Yani işte 90'lı yıllarda o dial-up'ınan internete bağlanan nesilik biz yani onları bekleyen. Artık bambaşka bir şey var. Yani biz bir ara şey yani belli 20'li yaşlarımıza kadar offline yaşadık. Evet. Ondan sonra şey yaptık. Şimdi
tamamen
Gen Z,
online abi.
Online'ın içine doğmuş insanlar. Yani işte büyürken elinde akıllı telefonla büyüyenler.
Tabii zamanın ruhuna da uygun. Yani niye uygun? Çünkü işte zaman harcamak işte falan filan yani sonuç odaklı.
Evet.
Hedef odaklı. Ne istediğini ben tabii. Tamam şunu istiyorum, ben bunu istiyorum falan. Yani eskiden şeydi.
Bir de eskiden insanlar daha fazla dışarıda vakit geçirirdi ve orada bir ortam vardı. Tanışıp buluşabilecekleri. Şimdi o zamanların daha çoğunu
online
çevrim içi geçiriyor. Dolayısıyla orada tanışmalar da gayet
normal. Bu çevrim
online.
İçine gelmeden önce özellikle yurt dışında filmlerde bile görmüşüzdür. Bizde çok fazla hiç ya da hiç belki de olmadı ama bu hızlı dating denilen bir uygulama vardı. Yani belli gruplar vardı, görürdük televizyonlarda falan. Speed dating diye denilen bir uygulama. İnsanlar oraya giderlerdi. Yalnız sadece dating için değil, birazdan işte
tanışma, sosyalleşme.
Sosyalleşmek için, işte ağ kurmak, network için falan filan farklı farklı uygulamalar da vardı, görürdük. Şimdi bu sosyal medya aracılığıyla güneyde benzer uygulamaların olduğunu gördüm. Hatta bir arkadaşım paylaştı. Güney'de işte böyle çağrı yapıyorlar. Kayıt olun falan işte falanca gün. Kayıt ücreti şu kadar işte 10 euro 20 euro neyse burada toplanıyoruz. Ve böyle organizasyonlar speed dating uygulamaları yapan şeyler de var. Gruplar da var Kıbrıs'ın güneyinde. Geçenlerde Kıbrıs'ın kuzeyinde de yapmaya çalışmışlar. Belli ki herhalde oraya gidenlerden biri demiştir. Ya bir de burada yapalım. Hani bizim kafamızda belki biz çok fazla siyasi insanlar olduğumuz için böyle bu şudur, sınır mıdır, değil midir falan tartışma, ama belli kesimler için yani onlar belli ki aşılmış yani. Ve Girne'de bunu düzenlemeye kalkmışlar. Yeri belli. Sosyal medyada duyurmuşlar. Ben bunları nereden öğrendim? Bizim bunu gören basın, web basınlarından, web sitesi, basın nasıl denilir ki, gıymık gazetesi
online diyeyim platformlardan sana, değil bir mi? Tanesi haber portallarından
bunu yakalıyor ve bunun haberini yapıyor ve başlık şu: Girne'ye kadar uzanan speed dating çılgındı. Neyse, buraya kadar hadi neyse, tabi tam şeyde denk gelmiş, biliyorsunuz işte Halloween çılgınlığı var, işte herkes maske falan da taksın, belli ki tema da yapmaya kalkışmışlar. Ondan sonra açıklıyor. İşte diyor, hız bandında ilişki denemesi yapıyorlar. Her bir potansiyel eş adayı için birkaç dakika ayrılmış durumda. Zil çalıyor, masalar değişiyor, yeni bir deneme süreci başlıyor. Alt başlık: insan kataloğu.
Biraz mübalağa edilmiş sanki.
Şimdi burada biraz da ürkütücü bir atmosfer yaratıyor diye yazmış etmiş. Şimdi ben yani bu tarz uygulamalar iyidir, kötüdür, olsun ya da olmasın noktasında değilim ama yani hayattan ve dünyadan bu kadar kopuk. Yani sanki hiç dünyada hiçbir sinema izlememiş gibi, hiçbir kitap okumamış gibi, hiçbir gazete okumamış gibi bu insanlar bunun haberini yaparken de böyle sanki de gizli bir kült, gizli bir tarikat işte falan, hatta gizli bir işte altında hafif cinselde bir çağrışım
abi
var.
Abi tabii şey
İnsan
var yani.
İnsan kataloğu falan filan
yani
diyor yani.
Clickbait'tir aslında bu. Yani evet. Nedir Türkçesi,
İnsanlar
neydi onun?
İnsanlar merak etsin, tıklasın. Onun için başlığı böyle biraz ilgi çekici atabileyim de, bunun sadece başlığı değil galiba sorunlu. Kemal anladı, Anan anladı. İçerik de.
Size
yani
linki attım Green Cast'te.
Yani içerik de çok aynı şeyde devam ediyor. Absürtlükler.
Yani tabii sen bunu söyleyince benim merak ettiğim yorumlar, okuyucu yorumları nasıl?
Bilmem yani.
Çok ciddi etkileşim almıştır diye
yani
tahmin ederim.
Yani sosyal medyadaki paylaşımını görmedim. Doğrudan şeyi gördüm. Green Cast'esinin kendisinde gördüm.
Yani sadece Green değil, çünkü genel olarak baktığınızda
belli
yani,
ki özel habercilik yapılmış. Abi
bilmem
burada
siz nasıl yaparsınız ama böyle başlıklar gördüğüm zaman ben yani öyle provokatif hemen altına okuyucu yorumlarına giderim yani o şeylere.
Yani şey gibi düşün.
Eğleniyor insan yani orada.
Mesela şey gibi düşün. Mesela biri hiç bu uygulamaları duymasın ve İnternette çok ilginç şeyler oluyor. İşte insanlar kendi fotoğraflarını koyuyor. Siz de tıklıyorsunuz. O da tıklıyorsa. Işte
Tinder'den bir haber ama.
Valla böyle mesela bunun haberini yapacak olsa nasıl yapardı mesela? Anladın yani öyle.
Anladım. Bak, dünyadan bir kopukluğa. Hatta çevresinden kopukluğa.
Benim tam odur vurgu yani. Anladım. Bu garip zamanlar derken kastım odur yani.
İzole kalmış bu şeyle haberciler biz ondan.
Yani başımıza taş yağacak.
Buradan devam edelim. İkinizin söylediklerinden orta bir yol bularak devam edeyim ben. Yani bu Kemal'in bahsettiği ve senin bahsettiğin, sen tabii Gen Z'den de bahsettin. Şimdi bu Gen Z arasında çok popüler olan bir şey var. Son zamanlarda yani internette çok fazla tartışılır. Ona biraz değinmek isterim ben. Performatif erkek. Şimdi bu performatif erkek.
Bunu grupta tartıştıydık hatırlarsan.
Evet, grupta tartıştık. Fakat ilginç tabii bunun tanımına baktığımız zaman bu çünkü bir arketip aslında. Bana çok uyan şeyler de var. Mesela bakın ne diyor.
Kafede kitap okumak.
Arketipi tanımlamak. Tabii spesifik bir kitap. Daha çok All Hooks'un All About Love kitabından bahsediyor ama indie kadın sanatçıları dinlemek, matcha latte içmek, bunu evet biz
yani
içiyoruz.
Ortak şeyimiz.
Ve labubu sahibi olmak. Biliyorsunuz benim labubum var.
Bir de onların beresi var. Onu söyledi mi? Şapkaya evet, da bere takıyor olmak falan.
Evet.
Falan.
Dolayısıyla bunlar
atkı.
Bir popülerleşmiş bir atkıda. Evet, bunların hemen hemen hepsinde var ama arkadaşlar bu performatif erkek arketipi ortaya çıkmadan önce bunları edindiğim için ben bu şeyi evet kimliği üzerime almıyorum.
Ya da sen aslında öncüllerindesin. Ya da
öncüllerindesin. Ben mi çıkarttım acaba bunu? Bu şey bir meme, internet memesi, arketip. Fakat burada ilginç bir şey var. Tabii buna getirilen eleştirilerden bir tanesi Gen Z kuşağı erkeklerini bu sebepten dolayı, yani bu performatif erkeklerden dolayı samimi bulunmuyormuş. Çünkü diyorlarmış ki siz yani kadınları romantik olarak yakınlaşmak amacıyla yüzeysel şekilde çekici görünmek için yapıyorsunuz bunu. Buna benim bir itirazım var. Şöyle bir itirazım var. Yani şey gibi.
Bir.
Yok. Hani
yani prensip olarak hemfikirim diyorsun ama.
Yok, prensip olarak hemfikir değilim. İşte orada ayrılıyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey. Tamam, evet. Yani bu böyle bir karakteri görüyoruz. Gerçekten bunlar var yani. Ama yani sanki şey gibi, böyle bir insanların bir şeyi var ve bu performanslardan bunun şeyini örtüyorlar. Halbuki yani bence performans çok önemlidir. Yani bir insanın ne olduğunu, kim olduğuna ilgili tiyoları bence davranışları, günlük davranışları, pratikleri belirler. Ha diyebilirsiniz ki belki bunlar gerçek pratikleri değil ama bu şey Hristiyan teolog güzel bir lafı var. Şey der, Aquinas'ındır bu. İşte şey, eğer inanmıyorsan, yani işte sıkıntı değil, ritüelleri yap, inanç arkadan gelir. Dolayısıyla yani adam sanki arkasında bir gerçeği varmış ve bu performansların ölçerlermiş gibi. Bu hep biraz fantazi ürünüdür ki yani görünüşün, maskenin arkasında gerçek bir şey varmış gibi. Ben maskeye inanırım, görünüşe inanırım. Yani o maskenin, görünüşün insan hakkında çok şey söylediğine inanırım. Orada bir şey var. Yani buna şey diyebilirlerdi, ona inanırdım. Ha bu arada performatif erkeğin bir diğer ismi, ona katılırım. O daha güzel olur bence. Maça erkek derlermiş.
Maça değil.
Maça. Çay maça. Maça erkek bence daha güzel. Çünkü performatif erkek sanki diğer erkekler performatif değil. Halbuki yani herkes bir şekilde.
Performatif
aynen
aslında.
Herkes performatiftir. Herkesin yani bir personası vardır.
Public personan var.
Aynen. O yani benim itirazım ona, isime, evet. O performatife. Sanki bunlar sahte, diğerleri falan. Yoksa maça erkeği bence
tabii
uygun.
Burada başta konuştuğumuz gibi yani samimi ol, canımı ye diye bir eleştiri getiriyorlar oradaki erkekler. Ama ben Evren'e şurada katılıyorum özellikle. Yani kitap okumasa bile kitap okumanın önemli ve gösterilebilir, perform edilebilir
gene
bir şey olduğunu
bir şey
düşünmek
olduğu
evet. İyi bir şey yani en azından noktasında. Evet yani hani öyle bir şey var ama burada belli ki işte ne bileyim işte pipo içiyor olmak ya da boynuna atkı sarıyor, işte maça çay içiyor, işte vejeteryanlık konusunda daha hassas falan filan yani bu şeyi yok, bunun sonu yok. Şimdi bu üst alt değiştik artık yani upgrade olduk, ne derler ona Türkçesi?
Güncellendik
hikayesiyle ilgili olarak geçenlerde bir belgesel izledim arkadaşlar. İnsan evladı da Homo sapienslerde aslında bu eski Neandertallerle çiftleşmiş içerisinde ve dolayısıyla bugün insanoğlunun, insan kadınının, insan evladının sahip olduğu bazı olumsuz özellikler oradan geliyormuş.
Evet.
Dolayısıyla
okudum ben de benzer bir
evet,
şey.
Evet, okudun değil mi? Yani orada da demek ki çıkarmamız gereken şey nedir? Yani biz bundan sonra upgrade olalım hayatta ve geriye bakmayalım, ileriye doğru ilerleyelim. Nasıl bağlayamadın, nasıl bağlayamadın? Yani o da çok ilginç.
Evet. Benim bakış açımdan arkadaşlar. Olan oldu ya o zamanında. Önümüze bakalım.
Ama kalıtsal birçok olumsuz şey oradan bize hala daha devam ediyor.
Hem onun için bunlar da devamlı güncellenir. Yani bu şimdi şey çok eski bir hikayedir. İşte yok onlardan karışıkları için bazı hastalıklar var. Yok onlardan karışıkları için özellikle Avrupalılarda belli başlı şeyler ondan olur. Yani yılda, böyle 5-6 yılda bir bu çiftleşmeyle ilgili güncellemeler gelir.
Son bir şey daha söyleyeyim. Bu performatiften bir çağrışım oldu. Bunu da sanırım bizim kendi WhatsApp grubumuzda paylaştıydım. Türkçe konuşmaya takıntılı olmakla ilgili de bir sınıflandırma yapılmış. Yani kız şey diyor, böylesin, yok şöylesin. Aman abi şimdi bir de işte Türkçecilik mi yapıyorsun bana falan. Şimdi belli ki bizim de kendi aramızda belli hassasiyetler var, bilirsiniz hani.
Evet, dikkat ederek yani Türkçe.
Tutarlı kullanalım yani oradan oraya zıplamayalım.
Varsa Türkçesi kullanalım.
Onun da bir adı varmış. Yani bu konuda hassasiyet gösterenleri de sınıflandırmışlar. Hatta böyle olumlu anlamda değil yani.
Korkarım ki. Evet.
Buradan Ahmet kardeşimize de abimize de Işık Kitap Evi'nde selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım.
Aynen. Şeye geçelim isterseniz. Garip zamanlardan başlamışken. Az önce konuştuğumuz konularla da bağlantılı. İşte Kemal'in itirazı vardı. Hiçbir şeyi beğenmeme, hep arkasında bir güç arama, komplo arama falan. Biz geçen hafta sinemaya gittik. Zaten bir önceki bölümde bahsetmiştik. Lanthimos'un Bugonya'sını, yani son filmini izleyeceğiz diye. Bu arada son 3 senede 3 film yaptı. O yüzden bir süre ara verecek.
Evet.
Onu da söyledi abimiz. Bugonya'yı sanırım beğendik. Önce ben konuşayım. Sonra Sertaç da fikrini söylesin. Yine Emma Stone'u oynattı. tabii Sertaç'tan dinlemek isterim. Sertaç filmin sonunda bize bir şey söyledi. Filmin içeriğine girmeden söyleyelim. Filmin sonunu dedi Sertaç. Şu klişeyle özetleyebiliriz. Neydi söylediğin o klişe Sertaç?
Söyleyelim mi acaba?
Klişeyi söyle sadece.
Senin paranoyak olman takip edilmediğin anlamına gelmez.
Klasiktir bu.
Evet. Klasik klişe. Evet. Bir klişe daha var. Aslında aynı anlama farklı taraftan gider. Ben de onu düşündüm. Sonra yazdım Sertaç ve Çağın'la birlikte izledik filmi. Dedim doğrudur, evet odur. Ama tersten giden bir klişe. Sanki bazı şeyleri de daha iyi uyadabilir gibi. O da şey der işte, yani bir adam düşünün ki diyor. Devamlı bir şekilde karısının kendini aldattığını düşünür. Devamlı bir şekilde, takıntılı bir şekilde. Ve günün birinde karısı onu gerçekten aldatır. Şimdi söylenen şu, yani kadın adamı aldatmasına rağmen adamın o tepkileri patolojiktir. Burada da iki karakter, yani Emma Stone'un dışındaki erkek karakterler, yani şey gibi düşünün. Şimdi filme girmeden ama komplo teoriden de girerek yerel bir örnek vereyim. Bizim burada da biliyorsunuz tanıdığımız kişilere isim vermeye gerek yok. İşte aman ışık gördük, UFO'lar geliyor, şunu gördük, bu defa geliyorlar be eller. Ben iddia ediyorum bir gün saray önüne gitsek ve UFO saray önünde dikili taşın önüne inse, bu adamların gene durumu iyi değil. Bu adamların durumu gene paranoyak ve patolojiktir. Yani uzaylı çıkıp gelse bile, yani bu kadar takıntılı olmak, her şeyi ona yormak, başka iplerin çeken bir kuklacın olduğunu düşünmek bence hiç sağlıklı değil.
O kuklacının bağlamda iplerini kim çekiyor?
Evet.
Güzel soru.
Evet.
Ben şimdi şeyin detayına girmeyeyim. Şey çok aktörlerden bir tanesini çok dikkat çekici buldum ben, performansını. Adını bilmem aslında ama şey, ilk Fargo'da gördüm. İşte bu
esas planı yapan karakter mi, yardımcısı mı?
Yok, planı yapan karakter.
Ha, okay.
Adını hatırlamam.
İsmini ben aktörün ismini ben.
Son zamanlarda birçok filmde, evet, yer aldı ve çok
başarılı, çok başarılı.
Her seferinde yani gerçekten böyle bambaşka bir karaktere bürünüyor. İlk Fargo'da vardı, hatırlan.
Evet.
Yani o dizi olan Fargo'da, Fargo'da film tamam olan. Orada dikkat çektiydi. Oradaki karakterle. Sonra yanılmıyorsam Zero Day'di adı. Robert De Niro'nun oynadığı bir Netflix dizisi var. Ben çok beğendim onu. Bu arada konuşma fırsatı bulduk muydu, bulmadık mıydı hatırlamam ama tavsiye ederim. Yani kısa bir seriydi. Orada da oynardı. Orada da çok değişik bir karakterdi. Benim çok dikkatimi çekti bu aktör. Keşke gelmeden adına da baksaydım ne olduğunu.
Oyunculuk
oradaki
çok iyi.
Oradaki performansı da
çok yani başarılıydı.
Çok başarılıydı. Diğer karakter de çok
diğer
başarılıydı.
Diğer karakter de çok başarılıydı. Emma Stone çok iyi oynadı.
Emma Stone zaten yani Poor Things'de de muhteşemdi.
Son 3 filmde de onunla çalıştı.
Ben aradaki filmi seyretmedim.
3 farklı hikaye anlattığı bir film yaptı böyle. Yine sinemaya geldi. Ben izledim. Başkasıyla izledim ama.
Sattın
onu.
Bizi yani.
Evet. Böyle
şeyde, Emma Stone şeyde de vardı. Diğer o İngiliz kraliyetiyle ilgili olan favori. Ben onu favori bitiremedim yani. Hmm.
Gözde.
Çok sevmeme rağmen yani bu.
Evet, onda da oynardı. Kraliçenin sevgilisini oynardı orada da.
Yönetmeni beğenirim ama.
Evet.
Çok böyle şey geldi bana. Yani Poor Things inan ya da işte bu sonuncu seyrettiğimiz Bugonya'yla kıyasladığımızda çok böyle yavaş giden ve tatsız bir film.
Yani şeye göre değişir. O tabii, yani tabii zamanın şeyini
zevk
tutar.
Zevk meselesi yani.
Hem zevk meselesi. Bir de orada da böyle daha çok yani işte kimlik, cinsel yönelimler falan, yani o şeyden de ruhu yakalayan bir şeydi. Dolayısıyla yani belki onlara daha
benim
çok
ruhumu
ilgi
yakalayamadı.
Onlara daha bekleyen kişileri daha memnun etmiş olabilir falan. O anlamda hatta yani şeyde o listelere bakalım internette, bazıları en üstte onu koyar.
Evet.
Ama yani benim için de şey işte Lobster,
kutsal, Lobster'den önceki
kutsal geyiğin için Yunanistan'da yaptığı Doctus var, köpek dişi.
Yok, o bir tane seyret, yani Lobster'i beraber seyrettik biz.
Kutsal geyiğin ölümünde birlikte.
Galiba onu
olabilir
da beraber seyrettik. Evet. Ama detaylarını hatırlamam. Lobster'i hatırlarım.
Şey oynardı orada da işte o İrlandalı abimiz.
Şeydeki, In evet. Bruges'deki.
Evet, In Bruges filmindeki. Başında işte bir çocuğa devamlı saat alır, hediye falan ve karısı da Nicole Kidman'dır. Kendi cerrahtır. Ve şey diye düşünür izleyiciler. Acaba çocuk Nicole Kidman'dan habersiz başkasından yaptığı adamın ve bunu gizlemeye için. Sonra ortaya çıkar ki adam aslında cerrah araba kazasından gelir ve çocuğun babasını ameliyat ederken öldürür. Ölümüne sebebiyet verir. Ve adamın da alkol sorunu var. Çocuk bunu bilir, bu çocuğun bildiğini bilmez ve çocuk bunlara bir şey yapar. İntikam. Nicole Kidman karısı ve kendi çocukları. O tabii şeye göndermedir. Bir Yunan şeyine, mitolojik bir hikayesine. Orada da tanrılar cezalandırır bir karakteri ve ona iki çok sevdiği arasında seçim yapma gibi bir ceza verir. Bu filmin özeti de olur. Günümüzde uyarlanmış bir şekilde. Çocuk bunlardan intikam alır ve çocuklarından bir tanesini seçer.
Bu arada bu söyledikten sonra Kemal hiç zahmete girmesin. Bu bölümün adı abi spoiler verenler olsun.
Bütün bölümlere aynı ismi verebilirik yani.
Yani bunu dinleyenler Lantimos'un birkaç filmini seyretmelerine gerek kalmayacak.
Böylece bu bölümü dinlemesinler demek yani.
Çok yani spoiler duymak istemeyenler.
Tamam yani dinlemesin diyoruz.
Araya şey koyabilir miyik böyle parçacık yani.
Yok yani bu diğer konuştuğumuz filmler arkadaşlar 5 yıllık 6 yıllık filmler. Yani.
Evet abi, bunda bir yani spoiler daha da eski abi.
Tabii bazıları daha
yani
da
şeyi Lobster biz seyredeli. Lobster, nerede mesela 11-12 sene
11-12
olmuştur.
Yıl olmuştur evet.
Diğeri daha da eski.
Ha yani dolayısıyla
klasiktir o tamamdır
filmler. O. Benim sevdiğim yanları şuydu. Bir tabii şey gündemi yakalaması hoşuma gitti komplo teorisini. Bir de evet, iki tarafla da aslında böyle twistlerle gidip gelmesi. O kısmı
şeyde
da söyleyeyim.
Şeyde de aynı durum vardı yani iki tarafa da takılması. Diğer seyrettiğimiz geçen hafta konuştuğumuz filmde Leonardo DiCaprio'nun olduğu gerçi haksızlık ediyoruz. Leonardo DiCaprio dediğimizde Benicio del Toro da vardı. Şey Champagne da.
Ha şey Battle After Battle. Evet. Savaş ardına.
Evet. Orada da yani şey vardı. Tabii. Yani sadece bir tarafa yüklenmiyor. Yok, iki tarafı
evet,
da.
Evet. O beyaz Supreme beyaz şeylerle de aynı zamanda o sosyalistlerin de işi çok işler acısıydı yani gündelik pratikleri evet. De şeylerinin tutarsızlığı falan da evet.
Yani o anlamda ikisinin de öyle bir paralellik var.
İkisi de çok güzel filmdi yani, yakın zamanda da
yani
böyle.
Tek yönlü değil iki yönlü eleştirel.
Aynen. Bazı klişeleri ve belli başlı yerlerini bir Hitchcock filmine benzettim. Onu çok beğendim o şeyin. Dedektifin kulübeye ziyareti falan.
O müthişti
falan.
Evet.
Oraları çok iyiydi. Evet ona klişeydi ama güzeldi böyle. Gerilimi yükselten, merakı artıran falan. O bağlamda herkese şey yaparım. Ben de salık veririm. Öneririm Lantimos'un son filmini. Onun dışında evet şimdi kışa girdik. Bir sürü daha yeni film, güzel filmler gelecek sinemaya. Onları da izleyip burada onlar hakkında da konuşuruz.
Şey şimdi mi konuşalım yoksa sonra mı? Booker Prize belli oldu. Bakma fırsatın oldu mu
yok,
senin?
Yok olmadı.
Takip edebildin mi?
Takip edemedim.
Okey o zaman isterseniz burada bitirelim. Ve bir sonraki programda Booker Prize'dan başlayalım.
Nasıl? Daha seyahatlerimiz var.
O?
Evet yok mu? Bir yere gittiniz mi?
Ben artık anlatmam. En son Anadolu Lezzetleri bölümünün çok düşük oldu şey ratingi. Buradan tüm dinleyenlere sesleniyorum.
Abi bir öncesinde otelden çıkmadık. Otel food, otel yemeği yedik dedi. Ne yapsın yani insanlar artık moralleri bozuldu. Ayıptır söylemesi. Ben Kasım sonu gibi bir bahsetmiş olabilirim. Bir önceki programda acaba hiç gitmediğim bir yere gideceğim dediydim.
Hiç. Kasım sonu olacak. Daha da gitmedin. Bence gitmedim. Tansiyonu artır. Nereye gidiyorsun acaba?
Kasım sonu Viyana'ya gidiyorum arkadaşlar. Kasım'ın son haftası gibi. Oradan döneceğim. Bir gün güzel ülkemizde zaman geçirdikten sonra kendimi Malta'da bulacağım.
Bir başka ada ülkesi olan. Bir
güzel. Öyleyse Kemal.
Yoğun bir seyahat beni bekliyor. Yani
Kemal
abdet
ettikten
bekliyor.
Sonra kısaca Avusturya ve Malta'ya da değiniriz öyleyse seyahatler bağlamında. Avusturya programını Almanca, Malta programında Maltiz dilinde.
Maltiz, evet. Arapçaya yakın bir dil.
Arapçaya yakın evet. Değil Arapça. Maltiz
tamam,
Arapça.
Hassasiyet gösteriyorum. Benim insanlar Maltiz demişler. Yani bizde sen şey değilsin ama aslında busun musun demeyelim yani. Şimdi. Adamlar
abi,
Maltiz diyor
abi
yani.
Şimdi sağa sola sataşarak yani Maltalılardan mı korkacak?
Kapıya dayanmasın Maltalılar. Yani,
bir avuç Maltalı.
Evet. Onlar da ilginç tabii Katolik olmalarının da sebebiyle Araplardan kendilerini ayrıştırıyorlar. Tabii bir de söylenen şu çok fazla İtalyanca kelime de var. Ama dil Arapça. Bunlar Arap. Bu aynısını şeyler için de söylerler. Lübnanlılar için de söyler. Hristiyan Lübnanlılar. Bizim bir arkadaşımız var. Adinler de bizi aslında İrlanda'dan Dezire var. Meral'ın yeğeni Desire Birinci. Mesela Desire'nin şeyde Fransız okulunda çok fazla Lübnanlı şeyi vardı, arkadaşı vardı. Ve o Hristiyan olanlar kendilerini Arap olarak tanımazlardı, tanımlamazlar. İşte böyle Asurluların çocuklarıyız. Ama konuştular değil Arapça. Aynı şekilde Maltalılar, yani Katolik, Avrupa Birliği üyesi. Ama
orada gerçekten sayısız farklı küçük gruplar, işte biz aslında Suriye'den gelmişiz iki nesil önce ama aslında Katoliyiz ama farklı Katoliyiz, yok işte Ortodoks şudur budur falan.
Yalnız şimdi Maltalılara ot atarken yani kendimize bakalım, bizde de yok mu benzer şeyler?
Bizde de. Yani bunlar tabii ki, ama yani ben şey anlamında söylüyorum. Yok,
burada Lübnanlılar
ot atıyor. Şimdi biz dili konuşuyorduk yani. Sonuçta biz de bir sürü kimlik politikası yapabiliyoruz. O günün sonunda Batı Türkçesi konuşuyoruz. Yani bir ağzını konuşuyoruz. Yani o anlamda. Yoksa tabii ki insan kendini ne isterse tanımlayabilir. Yani biz kimseye bir şey dayatması yapmıyoruz.
Bu vesileyle...
Yani bundan güzel bir son olamaz.
Dünya yani. Dil Günü ne zaman bilmiyorum ama şimdiden herkesin kutlu olsun.
Bir quote hatırlamaya çalışırım. Ricky Gervais'di galiba. İşte... Nasıl istersen kendini tanımla, istersen ağaç olarak tanımla, yani benim umurumda değil tarzında bir şey söylediydi. Bizim durumumuz da olur aslında yani.
Aynen.
Saygı gösteririz.
Her şeye şeyiz. Okay.
O zaman son bir bilgiyle kapatalım arkadaşlar. Bu bölüm bu sene çektiğimiz 11. bölüm oldu. 11'de 11. aydayız. 11. bölüm oldu. Bir bölüm daha çekersek senede 12 bölüm hedefimizi tutturmuş olacağız.
Ki çekeriz bence.
Evet. Çekeriz. Ondan sonra da bir çekeriz, bir tane de şey yapmamız lazım. Bonus. Her sene yapıyoruz. Bonus şey, yeni yıl özel.
Gerçekten 2024'ün enleri gibi bir program yaptıydık. O en çok dinlenen programlarımızdan işte biri oldu. O çok anladım. İlginç bir şey.
Sanırım diğer yıllarda da yaptık onu.
Bu şey de ekonomistlerin de bilirsiniz yaparlar. Christmas Double Edition. Öyle bir şey yapabiliriz.
Olur, süper olur. Belki böyle 24-25'i gibi.
Neyse. 12'yi çekelim de Noel zamanı. Allah kerim.
Noel zamanında da bir özel bölüm yaparız. Hem evet, yılı değerlendiririz.
Görüntülü olabilir mesela.
Evet, o da olabilir.
Zaman zaman yaptığımız yaparız, bir şey. Yaparız. Lefkoşa sokaklarında.
Tabii. Güzel yanı yaparız. Ayrıca canlı olmasına da gerek yok. Onu ayrıca yayınlarız. Çünkü editleriz falan ya, görüntülü olduğu
illaki
zaman.
Tabii.
Öyle. Peki. Görüşmek dileğiyle diyelim.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.